Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimizin başında güzel ülkemiz Türkiye'de, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, kemali hürmetle selamlıyoruz. Gününüz aydınlık, gönlünüz huzurlu, kazancınız bereketli olsun. Rabbim sizleri umduklarınıza nail ve korktuklarınızdan emin eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden bu dünyada ve şefaatinden de ahirette sizleri, bizleri, cümle ümmeti Muhammed'i mahrum etmesin Rabbim inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, dinimiz İslam, aile kurumuna çok büyük önem vermiş, toplumun huzuru ve neslin devamı için Müslümanların evlenip yuva kurmalarını emretmiştir. Çünkü evlilik, fırtınalı bir denizde bulunan geminin sığınacağı bir liman gibi insanlık için bir nimet, insanları nefsani ve şeytani tehlikelerden koruyan bir kalkandır. Aile bir gül bahçesi gibidir. İnsanlık işte bu bahçede filizlenir. Evli insanlar da işte bu bahçenin hoş kokularını teneffüs eden bahtiyar kimselerdir. Değerli dinleyicilerimiz, Allah'ın yarattığı varlıkların en mükemmeli insandır. Çünkü o, diğer varlıklarda bulunmayan nice üstün değerlere sahiptir. Allah tarafından en güzel bir şekilde yaratılan insanın sahip olduğu değerlerden birisi de ahlaki temizlik, ırz, namus, insanın dine ve edebe aykırı söz ve fiillerden uzak durması anlamına gelen iffettir. Özellikle ifade edelim. İffet ve edebin sadece kadınlarda bulunması gereken bir değer olarak algılanması yanlıştır. Yanlıştır. İffetli olmak, kadın erkek, kadın erkek, herkes için insani ve dini bir yükümlülüktür. Nur suresi 30 ve 31. ayetlerde Allah Teala iffet konusunda önce erkeklere sonra da kadınlara uyarıda bulunmaktadır. Müslümana yakışan Rabbinin emrine uymak, peygamberinin yolundan gitmek ve bu doğrultuda İnsanlığın devamını sağlayan aile kurumunun saygınlığını mutlak şekilde muhafaza etmektir. Bu programda 3 haftadır evlilik kurumunu konuşuyoruz. Evlenmek, yuva kurmak, ruhen ve bedenen sağlıklı her insanın en tabii hakkı ve dinimiz Müslümanların evlenip yuva kurmalarını emretmekte. Ne var ki evlilikler bazen tüm itina ve gayretlere rağmen yürütülememekte. Evlilik birliği boşanma ile sonuçlanabilmektedir. Evlenme nasıl fıtratın bir gereği ise boşanma da hayatın bir gerçeği. Eşler arasında iyi geçimin yerini kin ve nefretin alması, karşılıklı güven sarsıcı davranışların yaşanması ve bu problemi gidermeye yönelik gayretlerin de sonuçsuz kalması ve sonuç olarak evliliğin çekilmez bir hal alması sonucunda istenmeyen ve hoş karşılanmayan bir gerçek de olsa bazen evlilikler boşanmayla sonuçlanabilmekte. İşte bugünkü programımızda evlilik birlikteliğinin sona ermesi demek olan boşanma konusunu ele almak istiyoruz. Programımıza giriş mahiyetinde yaptığımız bu açıklamalarımızdan sonra şimdi dilerseniz Diyanet İşleri Başkanlığı, Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Kurra Hafız Fatih Okumuş hocamızdan bir Kur'an tilaveti dinleyelim. Fatih Okumuş hocamız bugün Fiil, Kureyş ve Maun ile Kevser surelerini okuyacak ve Kur'an tilavetinin ardından da konumuza kaldığımız yerden devam edelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكون فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Konumuza devam ederken öncelikle bu güzel sesin sahibi Sayın Hocamıza teşekkür ediyor. Rabbimizin cümlemizi Kur'an'ın nurlu yolundan mahrum etmemesini diliyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, ailede arzu edilen hedef, evliliğin bir ömür sürmesi, karı kocanın hayatın zor şartlarına beraber göğüs germeleri, güzellikleri de acıları da paylaşarak aile ortamını sıcak bir yuvaya dönüştürmeleridir. Zaruret bulunmadıkça keyfi uygulamalarla evliliği sona erdirmek, Allah ve Resulü tarafından hoş karşılanmamış evlilik birliğinin sona erdirilmesi, yani boşanma ancak zorunlu durumlarda başvurulabilecek bir yöntem olduğu bildirilmiştir. Çünkü bu durum çok hassas, sonuçları itibariyle çok acı bir iştir. Dinimizde boşanma hoş karşılanmamakla birlikte hayatın bir gerçeği olarak değerlendirilir. Evliliğin yürümediği, tıkandığı zamanlarda nihai kapış, çıkış kapısıdır o. Ne var ki bireyselliğin ve faydacılığın bir sonucu olarak aile kurumunun her geçen gün biraz daha yıprandığı günümüzde boşanmaların da attığı bir gerçek. Boşanmalar artıyor. Şarkılar sevgi üzerine söylenmekte. Şiirler sevgi üzerine yazılmakta. Diziler, filmler sevgiyi anlatmak için çekilmekte. Her şey sevgiye göre kodlanmış. Ama insanlık sevgiye hasret. İnsanlık hoşgörüye hasret. İnsanlık vefaya hasret. Acaba neden? Bu tahammülsüzlüğün, bencilliğin sebebi ne ola ki? Bunu bir düşünelim kendi adımıza. Ne dersiniz? Boşanmaya sebep olarak ekonomik sorunlar ve ihanet, başta olmak üzere aile içi geçimsizlik, çocuk sahibi olamama durumu, kişilik ve mizaç uyumsuzlukları, değer yargılarındaki ciddi farklılıklar, ailelerin aşırı müdahalesi, taraflardan biri ya da her ikisinin ailelerine aşırı bağımlı ve zayıf kişilikte olmaları, cinsel sorunlar, erken ya da gereğinden genç yaşta yapılan evlilikler, psikiyatrik sorunlar, alkol, uyuşturucu ve kumar bağımlılığı ve bunun gibi daha birçok faktör sayılabilir. Bu faktörlerin en önemlilerinden birisi de kadın ve erkeğin birbirlerine rakip haline getirilmesidir. Kadın ve erkek birbirine rakip hale getirilmemeli. Bizim toplumumuzda yaygın olan en önemli boşanma sebeplerinden birisi de üçüncü kişi problemi. Nedir üçüncü kişi problemi? Üçüncü kişi problemi eşlerin, yakın aile çevrelerinin evliliğe müdahale etmek istemeleri. Bu durum evliliğin dengesini bozmakta, çiftin birbirine duyduğu saygı sekteye uğramakta. Peygamber Efendimiz, kadını kocasına karşı kışkırtan bizden değildir. Kadını kocasına karşı kışkırtan bizden değildir buyurarak, karı kocanın arasını bozmanın, onların huzurunu kaçıracak söz ve eylemleri yapmanın vebalini bildirmektedir. Aynı şekilde meşru, yani geçerli ve somut bir sebep yokken boşanmaya kalkışılması da Peygamber Efendimiz tarafından hoş karşılanmamıştır. Boşanmanın Kur'an ve sünnete uygun olarak gerçekleşmesi önem arz etmekte olup bu konudaki emir ve tavsiyeler Kur'an'da ve hadis kitaplarında yer almaktadır. Konunun dini yanı konusunda özet olarak şunları söyleyebiliriz. Boşanma Allah ve Resulünün bildirdiği zamanlamaya göre gerçekleşmeli. Bu konunun da mı bir zamanı var hocam? Her şeyin bir zamanı var. Boşanmanın da elbette bir zamanı var. Bu konuyla ilgili en temel husus, Talak suresi 1. ayetinde beyan edildiği gibi boşanmanın kadınların özel günlerinde gerçekleştirilmemesidir. Kadınların özel günlerinde olmamalı boşanma. Çünkü aile birlikteliğinin mümkün olduğu temizlik döneminde eşler aralarındaki yakınlık ve duygusal etkileşimi daha sağlıklı bir şekilde gözden geçirebileceklerdir. Allah Teala boşanmış kadının bir başkasıyla evlenmeden önce kocasıyla irtibatının tamamen kesilmesi amacıyla beklemesi gereken belli bir zaman, ki buna iddet diyoruz, boşanmadan önce beklemesi gereken bir zaman, iddet belirlemiştir. Boşanmış kadınlar 3 adet görünceye kadar beklerler. Bakara 228. ayeti gereğince adet gören hanımın iddeti kendi hayız dönemine kadar hesaplanır. Hamile olan kadınların bekleme süresi ise doğum yapmalarıyla sona erer. İddetin hikmeti, değerli dinleyicilerimiz, ilk planda hamilelik durumunun olup olmadığının anlaşılması içindir. Fakat bundan ibaret değildir. Bu aynı zamanda boşanan eşlere yeniden bir araya gelmeleri için düşünme fırsatıdır. Kadınların iddet süresince evlerinden, yani kocalarıyla birlikte yaşadıkları evlerinden ayrılmaları da gerekmez. Kadının boşandığı eşinin evinde oturması, aralarındaki bağ tamamen kopmadan evlilik birliğine geri dönmeleri için bir imkan olarak görülür. Konuyla ilgili ayet-i kerimelerce sıkça tekrar edilen "güzellikle halledin, güzellikle halledin" emri gereğince eşler aralarındaki bağ kopma noktasına geldiği aşamada bile birbirlerine diyalog kapılarını kapatmamalıdırlar. Değerli dinleyicilerimiz, gönül ailelerin huzurlu olmasını, evliliğin daim olmasını arzu ediyor. Böyle de olsa boşanma da hayatın bir gerçeği. Biz konunun yorumu sadedinde şu kadarını söylemekle yetinmek istiyoruz. Boşanma sonuçları itibariyle çok ciddi bir iş olduğu için bu kararın çok düşünülerek verilmesi gerekir. Karı koca mükemmeliyetçi beklentiler içerisine girmek yerine birbirlerinin güzel yönlerini görerek hayatlarını devam ettirmeye çalışmalı. Yüce Mevla, bazen insan eşindeki iyi olmadığını düşündüğü bir huyun kendisi için bir hayır vesilesi olabileceğini beyan etmekte Nisa suresi 19. ayet-i kerimede. Peygamber Efendimiz de mümin hanımına karşı kötü duygular beslemesin. Çünkü onun bazı huylarından hoşlanmaz, diğer huylarından hoşlanabilir buyurarak eşlerin mümkün olduğu kadar geçinmeye çalışmalarını, birbirlerinin iyi yönlerini görmeye gayret göstermelerini tavsiye etmiştir. Eşler arasında yaşanan sorunlar karşısında boşanma durumu en son çare olarak düşünülmeli. Eşler problemlerini uygun bir üslupla tartışarak serin kanlı bir şekilde değerlendirmeli, görüş birliğine varamadıkları konularda en azından uzlaşma yönüne gitmelidirler. Değerli dostlar, evlilik kurumu sağlıklı bir şekilde yürütülemiyorsa boşanma çözüm yollarından elbette biridir. Ancak boşanmanın da getirdiği birçok problem söz konusudur. Boşanmalar sadece boşanan eşleri değil, öncelikle çocukları olumsuz etkiler ve onları hiç de hak etmedikleri bir ortama mahkum eder. Boşanma, çocuğun gelişiminde önemli faktör olan aileye son vermesi sebebiyle, aile faktörüne son vermesi sebebiyle özellikle çocuklar üzerinde hayat boyu etkilerini sürdüren bir olaydır. Bu kabul edilmelidir. Bunun gerçekliği böylece kabul edilmelidir. Anne babadan kopuk bir hayata mahkum olan çocuklar derinden yaralanmakta ve etkilenmekte. Dolayısıyla boşanmanın en ağır yükünü onlar çekmekte. Çünkü bir çocuk fiziksel ve psikolojik gelişimini en güzel şekilde aile ortamında tamamlar. Çocuklar hem annenin hem de babanın ilgisine, sevgisine, şefkatine muhtaçtır. Bu asla gözden ırak tutulmamalı. Eşler boşanmanın dinimizde hoş karşılanmadığı bilinciyle evliliklerini karşılıklı anlayış ve hoşgörü içerisinde sevgi ve saygı temeline dayalı olarak devam ettirme gayretinde olmalı. Öncelikle çocuklarına, sonra da çevrelerine mutlu bir aile yuvası örneği sunmalı, sunmaya çalışmalı. Boşanma hem hukuki, hem psikolojik, hem de sosyal bir süreç. Kuşkusuz boşanma psikososyal ve ekonomik boyutlarıyla eş ve çocukların yaşamlarını kökten değiştirecek bir vaka. Karı koca problemlerini kendi aralarında çözemediği anlaşmazlıklar evlilik birliğini sarsacak duruma geldiği zaman Kur'an'ın da öngördüğü hakem yöntemine başvurmalı. Eşler arasında meydana gelecek şiddetli geçimsizlik ve kötü muamele durumunda nasıl davranılması gerektiği konusunda Allah Teala şöyle bir yol gösteriyor Kur'an-ı Kerim'de. Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız o vakit kendilerine erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf arayı düzeltmek isterlerse Allah onları uyuşmaya muvaffak eder buyurulur Nisa suresi 35. ayette. Kadın ve erkek tarafından seçilecek iki hakem araya girerek çözüm yolu bulmaya çalışır. Hakemler aile büyüklerinden olabildiği gibi tarafları iyi tanıyan dostlardan seçilebilir. Barıştırma yolunu denerler ve iki tarafa da çözüm yolları sunarlar. İki tarafın seçeceği sağduyulu iki şahıs sorunları çözme noktasında karı kocaya fayda sağlayabilir. Şayet eşler çözüm taraftarı iseler, hakemlerin katkısı ve Allah'ın yardımı ile sıkıntılar bir şekilde çözülebilir. Böylece eşlerin konuşup anlaşarak çözemedikleri konuları hakemler belli bir uzlaşma noktasına getirebilir. Eşler arasındaki anlaşmazlıklar çözümsüzlük noktasına vardığı takdirde başvurulacak çıkış yolu elbette boşanmak. Zira yaşanan zoraki evlilikler zaman zaman kötü sonuçlar doğurabilmekte. Bu sebeple Talak suresi 2. ayet-i kerimesi gereği bir arada yaşama imkanı kalmayan iki insan birbirini daha fazla yıpratmadan yollarını ayırmalıdır. Ayrılma işlerine gelen eşler yeni hayatlarında karşılaşacakları maddi sıkıntıları düşünerek karşı tarafa haksızlık da etmemeli. Yüce kitabımızda buyurulduğu üzere karı koca ayrılırlarsa Allah bol rızkından onların ihtiyacını giderir ve onları hiç ummadıkları yerden rızıklandırır. Yeter ki niyetleri halis olsun. Yeter ki insan olduklarını, inanan bir mümin olduklarını, yeter ki yapıp ettikleri her şeyin hesabını Allah'a verecekleri şuurunda olsunlar. Sorumluluklarının bilincinde olsunlar. Boşanma sonrası ortaya çıkan mehir, nafaka, çocukların bakımı gibi mali yükümlülükler bir arada değerlendirildiğinde boşanmanın hukuki ve sosyal boyutlarının ne denli önemli olduğu görülecektir. Bu konuda son söz sadedinde şunu da ifade etmek isteriz. Her ne kadar boşanma son çare ise de dünyanın sonu demek de değil. Bazı durumlarda boşanma bir türlü anlaşamayan çiftin yeni ve huzurlu yuvalar kurmalarına kapı aralayabilir. Boşanmayla yollarını ayıran çiftler artık eş değilse de din kardeşidirler, insandırlar ve aralarındaki hukuk devam etmektedir. Birbirinize karşı erdemli davranmayı da unutmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir mealindeki Bakara 237. ayeti gereğince gerek boşanırken gerekse daha sonraki süreçte birbirlerini mağdur etmeme, varsa çocuklarını mahrum etmeme özverisini göstermelidir anne ve babalar. Unutulmamalıdır ki eşler arasındaki resmi ilişki ayrılmakla sona erse de ahirette bu evlilik ve boşanma karşılarına çıkacak ve şayet bir haksızlık, hukuksuzluk, yanlışlık, kul hakkı varsa bu onlardan sorulacaktır. İşte bu sebeple boşanmak durumunda kalan eşler ayrılırken de bir insana, bir Müslümana yaraşır olgunluğu mutlak şekilde göstermelidirler. Değerli dostlarımız, atalarımız evlenecek gençlere evlenene kadar gözünü dört aç, evlenene kadar gözünü dört aç, evlendikten sonra dört açılmış gözünün üçünü kapat, sadece birisi kalsın diye nasihat ederlermiş. Evliliği körü körüne yapmak, evlenirken gözü kapalı evlenmek, sevgimizle her güçlüğü aşarız benzeri, kimseyi kırmak istemem ama içi fazlaca doldurulmayan, ne anlama geldiği pek de belli olmayan, gerçek hayat şartları bakımından fazla bir şey ifade etmeyen, sloganvari eylemlerle evlenen, sonra da her şeyde bir eksiklik, bir yanlışlık aramak, mızmızlanmak, çözüm yerine problem üretmek ne kadar doğru? Gözünüzü evlenirken dört açın, Evlendikten sonra üçünü kapatın diyor atalarımız. İşte bunun için yapılması gerekirken evlenirken dört açmaktır gözümüzü. Evlilik sonrası ise itina dönemi, paylaşma dönemi, hayat arkadaşı, bilene nefestir, nefes. Hayat için bir nefestir hayat arkadaşı, bilen için. Oksijendir yani. Bilmeyene ise nefstir, nefs. Evlilikte nefs vardır ama evlilik bundan ibaret değildir. Daha ötesidir evlilik. Değerli dostlar, evlilikte her şeye bir cevap bularak, hayat yolunda yürüdüğünüz can yoldaşınız için her şeye bir kurt takarak, her şeyde bir eksiklik arayarak bu yolda yürünmez. Evlilik böyle yürümez. Böyle bir evde huzur ve saadet olmaz. Birbirimize saygı göstermek en fazla aile içerisinde gerekli. Devamlı konuşmak, sızlanıp durmak yerine karşımızdakini dinleyebilmeyi de öğrenmeli insan. Allah iki kulak bir ağız vermiş. İki kulak bir ağız vermiş Allah. İki dinleyip bir konuşmak için. Bunu asla unutmayın. Bu noktada yuva kuracak sevgili gençlere şunları da söylemek isterim. Aile yuvanızda sevgili gençler, hal ve hareketlerinize, tavır ve davranışlarınıza çok dikkat edin. Bazen küçük bir bakış, bir çift söz insana dünyaları verir ve bazen bir bakış, düşünülmeden söylenilmiş bir söz insanı kederin derinliklerine yollar. Mutluluğu bulmak için değil, paylaşmak için evlenilir. Küpe edin kulağınıza. Mutluluğu bulmak için değil, paylaşmak için evlenilir. Artık ikinizin de iki annesi, iki babası olmuştur. Eşinizin anne ve babasına ve yakınlarına göstereceğiniz saygı ve ilgi ve yakınlık sizi birbirinize daha çok yaklaştıracak, birbirinize olan sevgi ve saygınızı artıracaktır. Bu sevgiyi pekiştirmek için seni seviyorum demeyi asla ihmal etmeyin. İşte bu sözlerimi perçinlemek için size bir hikaye, daha doğrusu yaşanmış bir olayı nakletmek istiyorum. Arz etmek istediğim son günlerde hayli popüler olan sedef çiçeği hikayesidir. Hikayemiz şöyle. Mahkeme salonunda boşanmak için sıra bekleyen 80 yaşlarındaki çift ilgi odağı olmuş. Herkes yarım asırlık beraberliğin ardından gelen bu ayrılığın sebebini merak etmekte. Yaşlı adam suskun, ağlamaktan göz çukurları iyice ortaya çıkmış olan nine bitkindir. Koyu sessizliği hakimin tok sesi bozar. "Anlat bakalım anneciğim," der genç hakim. "Neden boşanmak istiyorsunuz?" Yaşlı kadın kısa bir duraklamanın ardından ağlamaklı ses tonuyla kısık kısık konuşmaya başlar. "Bu adam yetti gayrı evladım," der. "Bezdirdi beni hayattan. Bizim bir sedef çiçeğimiz vardı. Çok sevdiğim. O bilmez," der kocasını kastederek. 50 yıl kadar önceydi. O çiçeği o genç yaşımızda bana verdiği çiçekler arasından bir yaprağı tohumlamıştım da öyle büyütmüştüm. Yavrumuz olmadı. Onu yavrumuz bildim. Sedef çiçeğini. Bir zaman sonra çiçek kurumaya başladı. O vakit adak adadım. Her gün güneş doğmadan önce bir tas su ile sulayacağım onu diye. Kurumaması için iyi gelirmiş derlerdi. 50 yıl oldu. Bu adam bir gece kalkıp bir kere de şu sedef çiçeklerine ben su vereyim demedi. İşte ben böyle bir adamla 50 yıl geçirdim evladım. Hayatımı, umudumu, her şeyimi verdim. Ondan hiçbir destek, sevgi görmedim. Bir kerecik olsun benim bildiğim görevlerden birisini yapmasını bekledim ama olmadı. Onsuz daha iyiyim hakim bey. Yemin ederim. Hakim yaşlı adama dönerek "Diyeceğim bir şey var mı baba?" diye sordu. Yaşlı adam bastonundan destek alarak zorlukla geldiği kürsüye dayanarak 50 yıllık eşi göz bebeği tarafından suçlanmanın verdiği hüzün ve utangaç bir yüz ifadesiyle "Hakim bey," dedi. "Askerliğimi Reisi Cumhur Köşkü'nde bahçıvan olarak yaptım. Fadime'mi de sedef çiçeklerinde orada tanıdım. Ona sırılsıklam aşık oldum ve her fırsatta en güzel çiçeklerden buketler sundum. Allah kısmet etti, evlendik. Evliliğimizin ilk yıllarında boyun ağrısı sebebiyle onu hekime götürdüm. Hekim, çok uzun süre uyanmadan yatarsa boynundaki kireç sertleşir, kötüleşir. Hayatı çekilmez olur. İlerideki yaşlarda bu daha da tehlikelidir. Her gece uykusunu bölüp uyansın, gezinsin dedi. Tabii hekime bir de pek dinlemedi Fadime'm. Benim lafım da pek geçmedi. Tesadüf bu ya, o günlerde çok sevdiğini bildiğim bu çiçek kurumaya yüz tuttu. Ben de ona bu çiçeklerin her gece bir tas su ile sulanması halinde tekrar eski haline geleceğini, şayet boynu iyileşirse bu çiçeği her gece sulayacağı konusunda adak dilettim. O da buna ikna oldu. Bundan mutlu oldum. İşte hakim bey, bundan sonra Fadime'mi her gece yarısı çiçekleri sulaması için uyandırdım ve onu seyrettim diyerek bu yaştaki bir adamdan beklenmeyecek bir duygusallıkla olanları anlattı. Yaşlı adam bir süre soluklanıp dinlendikten sonra anlatmaya devam etti. Bunca yıl her gece o yattıktan sonra uyandım ve saksılardaki suyu bir bir boşalttım. Sedef çiçeği gece sulanmayı sevmez hakim bey. Bir gece yaşlılık, ben de uyanamadım. Gece bir tas su verilen çiçeğimiz çürüdü. O ise bunu benden bildi. Çiçeklere olan ilgisizliğime darıldı ve işte buradayız der. İşte budur değerli dinleyicilerimiz. Kıssadan hissemiz, sevdiğinize sevdiğinizi zamanında söyleyerek bunu ona hissettiriniz. Yersiz bir onur savaşı yaparak hayatı zehretmenin kimseye bir faydası yoktur. Hazreti Peygamber'in tavsiyesi de bu yöndedir. Hoca merhum bir gün dostlarına, Nasrettin Hoca, ben ölecek miyim diye sorar. O nasıl soru hocam öyle, biliyorsunuz herkes ölecek der dostlar. Peki der hoca, ben cenaze namazından sonra hoca efendi size soracak. Hoca efendiler cenaze namazlarında aramızdan ebediyen ayrılan kardeşimizi nasıl bilirdiniz? Mümin ve muvahhid bir kardeşiniz olduğuna şahitlik eder misiniz? Haklarınızı, ahirete taalluk eden haklarınızı helal eder misiniz diye sorarlar. Hoca da der ki, hoca size soracak, nasıl bilirsiniz? Bu soruya nasıl cevap vereceksiniz? Aman be hocam der dostları, nasıl cevap verebiliriz ki? Tabii ki iyi biliriz diyeceğiz derler. Bunun üzerine hoca efendi, yahu öldüğümde iyi biliriz diyecekseniz bunu ben yaşarken yüzüme karşı söylesenize be adamlar diyerek önemli bir gerçeğe işaret etmektedir. Bir düşünelim. Sevme konusunda, özellikle yüreğimizdeki sevgiyi dile getirmek konusunda rahat değiliz. Takdir etmek konusunda takdirimizi, beğenimizi dile getirmek gibi bir alışkanlığımız yok. Beğenimizi dile getirmenin doğru olmadığı gibi yazılı olmayan bir kültüre sahibiz. Daha da kötüsü, beğenimizi çok rahat ve hemen dile getiremeyen bizler uyarı konusunda, azarlama konusunda, hatta cezalandırma konusunda daha rahatız. Sevdirmek ve kolaylaştırmak, Hazreti Peygamber'in tavsiyesi olmasına rağmen bunu başaramıyoruz. Sevdiğimizi sevdiğimize söyleyebilmek bizler için tabii bir davranış biçimi haline gelmeli. Bunu günlük yaşantımızda mutlaka uygulayabilmeliyiz. Zira Hazreti Peygamber bir kimse din kardeşini sevdiği zaman kendisini sevdiğini ona bildirsin buyurmuştur. Hazreti Peygamber'in bu sünneti unutulalıdan beri aile yaşantımızdan tutun, iş hayatımızda istihdam ettiğimiz insanlara varıncaya kadar yakın çevremizdekilere şımarıp gevşemeye başlarlar evhamıyla davranıyor olduk. Gevşemeyi önlemek isterken korkunun olduğu yerde sevgi fidanının büyüyemeyeceğini unutuverdik. Sevgili gençler, günlük hayatımızın yakınlarımızla paylaşılması büyük büyük büyük önem taşımakta. Bu bağlamda aile fertleri yatış kalkış saatleri de dahil, aynı saatte yemek yeme, bir şeyle birlikte yapma gibi beraber gerçekleştirebilecekleri vesileleri ne kadar artırabilirlerse o kadar aile olacaklardır. Hayatınızı yakınlarınızla, sevdiklerinizle ne kadar paylaşırsanız, dostlarınızla tabii imkanlar ölçüsünde ne kadar bir araya gelebilirseniz, hayattan o kadar zevk aldığınızı yeniden keşfedeceksiniz. Çünkü acı ve hüzünler paylaşıldıkça küçülür, sevgi ve mutluluklar paylaşıldıkça büyür, serpilir. Peki nedir sevgi? Hep sözünü ediyoruz ya. Bir gün sormuşlar ermişlerden birine. Sevginin sadece sözünü edenlerle onu yaşayanlar arasında ne fark vardır diye sormuşlar ermişlerden birine. Bakın göstereyim demiş ermiş bilge kişi. Önce sevgiyi dilinden gönlüne indirememiş olanları çağırarak onlara bir sofra hazırlamış. Hepsi oturmuşlar yerlerine derken tabaklar içinde sıcak nefis çorbalar gelmiş ve arkasından da derviş kaşıkları denilen bir metre boyunda kaşıklar. Ermiş bu kaşıkların sapının en ucundan tutup öyle yiyeceksiniz diye bir de şart koşmuş. Peki demişler ve içmeye teşebbüs etmişler çorbayı. Fakat ona kaşıklar uzun geldiğinden bir türlü döküp saçmadan götüremiyorlar ağızlarına. En sonunda bakmışlar beceremiyorlar. Bir metre saplı kaşıklarla öylece bırakıp aç bir ilaç kalkmışlar sofradan. Bunun üzerine şimdi demiş ermiş adam. Sevgiyi gerçekten bilenleri çağıralım yemeğe. Çağırmışlar sevgiyi gerçek anlamda bilenleri. Yüzleri aydınlık, gözleri sevgiyle gülümseyen nur yüzlü dervişler gelmiş oturmuş sofraya bu defa. Buyurun deyince her biri uzun saplı kaşığını çorbaya daldırıp karşısındaki kardeşine uzatarak içirmiş çorbayı. Böylece her biri bir diğerini doyurmuş ve şükrederek kalkmışlar sofradan. İşte demiş ermiş bilge kimse, kim ki hayat sofrasında yalnız kendini görür ve yalnız kendini doyurmayı düşünürse aç kalır. Ve kim kardeşini düşünür, onu doyurmayı düşünürse o da kardeşi tarafından doyurulacaktır. Şunu da unutmayalım, hayat pazarında alan değil, veren kazançlıdır her zaman. Bu en çok da evlilik için böyledir. Evlilikte veren olmak, fedakar olmak, sizi çok büyük badirelerden koruyacak, uçurumlardan alıp tehlikesiz sahillere ulaştıracaktır. Bunu hayretle göreceksiniz. Rabbim sizi verenlerden, katlananlardan, sabredenlerden, tolere edenlerden, hoş görenlerden eylesin inşallah. Rabbim yuvalarınıza huzur, bereket ve afiyet versin. Rabbim sizleri rızasına nail eylesin ve sizi iki cihanda aziz eylesin. Rabbim gönlünüzün muradını versin inşallah. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bir ilahi arasıyla soluklanalım. Agah mülki bekadan gelmişim diyecek. İlahi aramızdan sonra sizden gelen soruların cevaplarıyla programımıza devam edeceğiz.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz geçen haftalardaki bir konumuzu soru olarak yöneltmiş. Bereket ne demektir? Berekete ulaşmak için neler yapmak gerekir hocam diye soruyor. Bereket sözlükte çokluk, artmak, ziyadeleşmek, yeterli olmak gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise verilen nimetin ve maddi imkanın artması, fazlalaşması, genişlik ve bolluk vesilesi olması demektir. İşlerimizin ve kazancımızın bereketli olması son derece önemlidir. Bunun için, bereket için Allah'a samimiyet içerisinde dua etmeli, ondan bereket dilemeli, dinin çizdiği sınırlar asla aşılmamalı, meşruiyet içerisinde hareket edilmeli, Hazreti Peygamber'e bolca salavat getirilmeli, mümkün olduğu ölçüde günahlardan uzak kalmalı, günah işlediğimizde de derhal tevbe etmeliyiz. Bir başka dinleyicimiz fitne konusunda bilgi verir misiniz diyor. Fitne denemek, imtihan etmek, kargaşa, dalalet, sapıtmak, şaşırtmak, aldatmak, şiddet, işkence, öldürmek, bela, musibet, kötülük. Gördüğünüz gibi birçok anlama geliyor. Ayetlerde bu kelime imtihan, deneme, sınama, bela, musibet, kargaşa, karışıklık, fesat anlamlarında kullanılmış Kur'an-ı Kerim'de. Sonuç olarak denemek, imtihan etmek, kargaşa, dalalet, sapıklık, şaşırtmak kelimelerle fitneyi özetleyebiliriz. Kur'an'da kesin olarak yasaklanan fitneden ve fitnenin şerrinden Rabbim bizleri muhafaza buyursun inşallah. Bir başka soru, kadın ve erkeğin avret mahallinin sınırları nelerdir diye soruyor değerli dinleyicilerimiz. Bir erkeğin, kadın olsun erkek olsun, başkasına karşı avreti Hanefilere göre göbeğinin altından diz kapağının altına kadardır. Göbeğinin altından diz kapağının altına kadardır. Erkek olsun, kadın olsun. Nitekim bir hadiste göbekle iki diz arası avret yeridir buyurulmuştur. Bu vücutun örtülmesi gereken asgari, yani zorunlu olarak örtülmesi gereken bölgesini belirler. Daha fazlasını örtmek ise müstehaptır, çok sevaplıdır. Kadının avret mahalli ise el ile yüz ve ayaklar dışındaki bütün bedenidir. Bir başka soru, seferiliğin başlangıcı nasıl belirlenir hocam diye soruyor. Dinen sefer sayılacak mesafedeki bir yere, ki bu mesafe 90 kilometredir, gitmek üzere yola çıkan kişi bulunduğu şehrin belediye sınırlarını çıkınca misafir hükmünde kabul edilir. Bu kimse yolculuk hüküm ve ruhsatlarından yararlanmaya başlar. Buna göre yolculuğa çıkıp belediye sınırlarını geçen kimse 4 rekatlı farz namazlarını 2 rekat olarak kılar. Günümüzde şehirler genişlemiş, İstanbul örneğinde olduğu gibi iki ucu arasındaki mesafe neredeyse sefer mesafesi olacak kadar genişlemiştir. Günümüzde bu gibi kentlerde, Ankara gibi, İstanbul gibi büyük kentlerde seferiliğin otogardan veya istasyondan ya da bulunduğu semtin sınırlarından başlayacağı yönünde görüşler vardır ki uygun olan görüş de budur değerli dinleyicilerimiz. Bir başka soru, mevsim hac biliyorsunuz. Bugün ülkemizden de hacca yolculuklar, İstanbul'dan ilk kafile hareket etti. Rabbim sağlıkla gidip sağlıkla gelmeyi nasip etsin. Gitmeyi dileyenlere de Rabbim gitmeyi nasip etsin inşallah. Hac yapmaya sağlık nedeniyle gücü yetmeyen kişi vekaleten hac yaptırmak yerine, kendisi gidemiyor, vekaletle yaptırmak yerine bu parayı sadaka olarak vermekle hac sorumluluğundan kurtulur mu hocam diyor. Farz ibadetlerde değerli dinleyicilerimiz asıl olan kişinin bizzat kendisinin yapmasıdır. Ancak bazı ibadetler bazı durumlarda vekalet yoluyla da yaptırılabilir. Hac ibadetini yapamayacak derecede sağlığı bozulan veya aşırı yaşlılık nedeniyle kendisi hacca gidemeyecek durumda olanlar kendi yerine hac etmesi için masraflarını karşılayarak vekil gönderebilirler. Fakat vekil gönderecek parayı fakirlere sadaka olarak vermekle veya bir hayır kurumuna yardım yapmakla hac görevini yerine getirmiş sayılmazlar. Böyle yapanın hac borcu düşmez, sadakasının sevabını elbette alır. Hac etme sorumluluğu ancak bu ibadeti yerine getirmekle gerçekleşebilir. İnsanlar orada harcayacağı miktarı fakirlere veya ihtiyaç sahiplerine vererek yerine getiririm düşüncesiyle böyle bir uygulamaya gidemezler. Böyle yapmalar halinde hac sorumluluğundan kurtulmuş olamazlar. Her ibadet ancak o ibadeti yerine getirmek kaydı ile gerçekleştirilebilir. Hac ibadeti de aslen veya vekalet yoluyla hac ayları içerisinde haccın rükünlerinin usulüne uygun bir şekilde yerine getirilerek yapılabilir değerli dinleyicilerimiz. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş'la birlikte sunduğumuz Gönül Sohbetleri programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün sizlere Sami Özer'in Gül İsteği Bir Bülbül'ün ilahisiyle veda ediyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
halim kardeşler, derde dert katmaya geldim. Seyyid Nizamoğlu ile gelen gelsin bu hak yola. Seyyid Nizamoğlu ile gelen gelsin bu hak yola. Ceddim Muhammed Ali ile birliğe yetmeye geldim. Ceddim Muhammed Ali ile birliğe yetmeye geldim. Birliğe yetmeye geldim.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.